Ayrım 41. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 371. Uzun dakikalar boyunca sessizce sürüklendiler. Lockyer de gözlerini yumup havanın keskin kokusunu içine çekti ve dalgaların hafif fısıltılarını dinledi. Güneş başının üstünde sıcak ve boş bir baskı yaratıyor, bu da oturduğu yerde içinin geçmesine sebep oluyordu. Elem duyduğuna dair bir iz bulabilmek için yüreğine baktığında sadece kof bir uyuşuklukla karşılaştı. Sanki tüm planlarının nihai çöküşü onu huzura erdirmişti. Denizde öylece sürüklenirken kandıracakları başka biri, tutacakları başka bir sır, tamamlayacakları başka bir görev yoktu. Artık tek yapmaları gereken tanrıların bir sonraki kaprisini beklemekti. Tahmin edilemez bir sürenin ardından Jean'ın sesi onu şimdiki zamana geri döndürdü. Loki gözlerini yeniden açtığında güneşin sudaki parlak yansıması karşısında onları kırpıştırdı. "Loki," dedi Jean belli ki sözünü tekrar ederek, "yelken göründü, sancak provasından üç kerte beri de." "Aman ne komik Jean, gördüğün şey bizden ebediyen uzaklaşan kızıl ulak, herhalde onu hatırlıyorsundur." "Hayır," dedi Jean daha ısrarcı bir şekilde. "Yeni yelken göründü. Sancak provasından üç kerte beri de." Loki gözlerini kısarak sağ omzunun üzerinden geriye baktı. Artık yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan kızıl ulak hala açıkça görülebiliyordu. Ve orada eski gemilerinin solunda denizin ve göğün parlak bir şekilde birleştiği noktada ilk önce zorlukla seçilebilen bir şey, ufku daha yeni aşan koyu beyaz bir kare mevcuttu. "Vay canına," dedi Loki, "anlaşılan bizimkiler biraz ganimet elde edebilmek için ilk fırsatlarını yakalayacaklar." "Keşke o gemi lütfetseydi de dün ortaya çıksaydı." "Bahse varım, o zaman da işi yüzüme gözüme bulaştırmanın bir yolunu bulurdum. Yine de o zavallı hergelelerin ellerinde kılıçlarla küpeştelerden atlarken, kedileriniz bize tanrıların cezası kedilerinizi verin!" diye bağırdıklarını hayal edebiliyor musun? Jean güldü. "Sahiden de ortalığı amma karıştırdık ha. En azından bize biraz eğlence çıktı. Tabii ulak bu haldeyken işleri hiç kolay değil. Bakarsın geri gelir ve yardım etmemiz için bize yalvarırlar."
"Belki sana yalvarırlar," dedi Loki.
O seyrederken ulağın ön yelkeni yukarıdan aşağı açılan beyaz bir kare şeklinde sarsılarak devreye girdi. Loki kendini zorladığında ufacık silüetlerin güvertede ve selviçelerde oradan oraya koşuşturduğunu görebiliyordu. Eski gemisi provasını iskele tarafına hafifçe çevirerek rüzgarı iskele omuzluğuna aldı.
"Bileği kırık bir at gibi topallıyor," dedi Jean. "Bak, ana direğin yelken taşıyabileceğine güvenmiyorlar. Onları suçladığımı söyleyemem."
Jean sahneyi biraz daha inceledi.
"Sanırım yeni dostları kuzey-kuzeybatıdan geliyor. Bizimkiler gizlice batıya kayıp yeteri kadar zararsız görünürlerse bir ihtimal. Yoksa o yeni gemi batıya ya da güneye kaçmak için ziyadesiyle boşluğa sahip. Eğer azıcık iyi durumdaysa ulak onu asla yakalayamaz."
"Jean," dedi Loki, denizcilik alanındaki muhakeme kabiliyetine güvenemediği için çok yavaş ve biraz çekingence konuşuyordu.
Sanırım kaçmak gibi bir niyetleri yok. Bak, dosdoğru ulağa yöneldiler."
Sonraki birkaç dakika bu gözlemini doğruladı. Yeni geminin yelken sayısı sahiden de 2 katına çıktı ve Loki onların altında yer alan gövdenin hatlarını belli belirsiz seçebilmeye başladı. Türü her neyse geminin yönü kuzeyin batısına çevriliydi ve bu gidişle dosdoğru kızıl ulağın rotasından geçecekti.
"Üstelik hızlı da," dedi Jean, huşu içinde olduğunu belli eden bir sesle. "Nasıl geldiğine bir bak. Ulağın 4 deniz mili bile yapmadığına ciğerimi koyarım. Bu gemi onun en az 2 katı hız yapıyor."
"Belki ulağı iplemiyorlardır," dedi Loki. "Belki de hasarlı olduğunu görebiliyorlardır ve yanından geçip gideceklerdir." "Yani bir kıçımı öp ve hadi eyvallah vakası," dedi Jean. "Yazık."
Yeni gemi ufukta hızla büyüdü, bulanık şekiller koyu renkli ve zarif bir gövdeye, rüzgarla şişmiş yelkenlere, ince çizgiler halinde yükselen direklere dönüştü.
"İki direk," dedi Jean. "Bu bir brick, yelkenleri de çokmuş." Beklenmedik bir telaşa kapılan Loki heyecanını bastırmaya çalıştı. Ulak güneybatıya doğru ağır aksak yol alırken yeni gelen gemi onunla arasını hızla kapattı. Artık yabancı geminin sancak tarafı onlara dönüktü. Jan'ın da dediği gibi iki direğe sahipti. Bunun yanı sıra süratle yol alabilen, basık bir yapısı ve ışıldayacak kadar siyah bir gövdesi vardı. Yeni geminin kıçının üstünde koyu bir leke belirdi, yükseldi, genişledi ve açılarak rüzgarda dalgalanan dev bir bayrak halini aldı. Yeni akmış kan kadar parlak, kıpkırmızı bir bayrak. "Ah tanrılar aşkına," dedi Loki, "yok daha neler." Provasından köpüklü sular saçan yeni gemi giderek hızlandı ve her geçen saniye kızıl ulakla arasını biraz daha kapattı. Geminin arkasında basık beyaz şekiller, denizcileri simgeleyen siyah beneklerle dolu filikalar belirdi. Yeni gemi kaçmaya çalışan avının yolunu kesen aç bir hayvan misali dönerek ulağa rüzgar altı tarafından yaklaştı. O sırada filikaları da ışıltılı suları yararak rüzgar yönünden saldırıya geçti. Jabril ile mürettebatı kapana kısılmamak için her ne yapmaya çalıştılarsa da yetmedi. Suda düşmanca tezahüratlar yankılandı ve çok geçmeden küçük siyah benekler toplu halde ulağın bordalarından yukarı tırmandılar. "Hayır!" diye bağırdı Loki. Jan asılarak onu alelacele yerine oturtana dek ayağı fırladığını fark etmemişti bile. "Sizi gidi piç kuruları, sizi gidi ciğeri beş para etmez aşağılık piç kuruları, kahrolası gemimi ne hakla elimden alırsınız?"
"Zaten alınmıştı," dedi Jan.
"O lahnet olasıca elinizi sıkmak için 1500 kilometre yol geldim," diye aykırdı Loki ve siz anca gemiden atılmamızdan 2 saat sonra ortaya çıktınız.
"Onun yarısı kadar bile değil," diye düzeltti Jan.
"Canları çıkasıca yumuşak çüklü akılsız tembel korsanlar."
"Hırsızları refaha kavuştur," dedi Jan, kahkahalarla gülmemek için parmak boğumlarını ısırarak.
Çatışma, tabii buna öyle bir şey denebilirse, 5 dakika bile sürmedi. Kıç güvertesindeki biri ulağı döndürerek yönünü dosdoğru rüzgara çevirdi ve böylelikle sahip oldu, azıcık hızı da kesmiş oldu. Geminin tüm yelkenleri indirildi ve kısa süre içinde denizde yavaşça sürüklenmeye başladı. Yağmacıların filikalarından biri yanına bağlanmıştı. Başka bir filika ise aceleyle kendisini doğuran gemiye geri döndü. Korsan gemisi bir müddet sonra ulağı yakalarken açlığından çok daha az sayıda yelken kullanarak bir sancak tiramolasıyla avının çevresinden dolaştı ve Loki ile Jan'ın bulunduğu tarafa doğru yaklaşmaya başladı. O haliyle bir sonraki lokmasıyla oynayan menşun bir canavarı andırıyordu.
"Sanırım o iyi haber kötü haber durumlarından birisiyle karşı karşıyayız," dedi Jan parmaklarını çıtlatarak. "Kendimizi bordacıları geri püskürtmeye hazırlasak iyi olacak."
"Neyle? Tek bir kama ve analarına edeceğimiz kırıcı hakaretlerle mi?" Loki yumruklarını sıktı, öfkesi heyecana dönüşmüştü.
"Jan, o gemiye biner ve mürettebata katılmanın bir yolunu bulursak, tanrıların izniyle oyuna kaldığımız yerden devam edebiliriz."
"Niyetleri bizi öldürüp filikayı almak olabilir."
"Göreceğiz," dedi Loki, "göreceğiz. Ama önce selamlaşacağız. Diplomatik bir etkileşim bizi bekliyor." Güneş batıya doğru alçalır ve hem göğün hem de suyun renginin bir ton kararmasına sebep olurken korsan gemisi yavaşça yaklaştı. Gövdesi sahiden de siyah olan gemi cadı tahtasından yapılmıştı ve ilk bakışta bile kızıl ulaktan daha büyük olduğu anlaşılıyordu. Serenlerine ve güverte küpeştelerine denizciler üşüşmüştü. Bu kadar büyük ve faal bir mürettebat görünce Loki'nin içine bir kıskançlık duygusu kapladı. Korsan gemisi suları haşmetle yardı, sonra da kıç güvertesinden bağırılan emirler üzerine or saladı. Yelkenler hızlı ve emin hareketlerle toplandı, gemi iyice yavaşlayarak kızıl ulağın görüntüsünü tamamen kapattı ve iskele bordasını yaklaşık 20 metrelik bir mesafeden onlara takdim etti.
"Filika'ya selam!" diye bağırdı küpeştedeki bir kadın. Loki kadının epeyce kısa boylu olduğunu görebiliyordu. Siyah saçlı ve kısmen zırhlı olduğunu da, arkasındaki bir düzine silahlı denizcinin yoğun ilgisi altında ürperdiğini hisseden Loki şen bir maske takındı.
"Buraya selam!" diye bağırdı. "Hava ne güzel değil mi?"
"Söyleyecek neyiniz var?"
Loki ricacı, ihtiyatlı ve ukalaca yaklaşımların potansiyel avantajlarını hızla değerlendirdi. Nihayetinde akılda kalıcı bir izlenim bırakmak için en iyi şanslarının ukalaca bir yaklaşım olduğuna karar verdi.
''Ağır olun!'' diye haykırdı ayağa dikilip kamasını başının üstüne kaldırarak. ''Rüzgara göre avantajlı konumda olduğumuzu fark etmişsinizdir. Orsalamışken kaçma ümidiniz hiç yok. Geminiz bizimdir ve hepiniz tutsağımızsınız. Merhamet göstermeye hazırız ama sakın bizi sınamayın.''
Geminin güvertesinden kahkahalar yükselince Loki umutlandığını hissetti. Kahkahalar iyi de böyle kahkahalardan sonra nadiren kanlı bir katliam gelirdi. En azından tecrübelerine göre.
''Sen Kaptan Ravel olmalısın.'' diye bağırdı kadın, ''öyle değil mi?''
''Ben ah görüyorum da ünüm cümle aleme yayılmış.''
''Eski geminin eski mürettebatı senden bahsetti.''
''Hasittir.'' diye omurdandı Loki.
''Kurtarılmak ister misin?''
''Aslına bakarsan evet.'' dedi Loki. ''Öyle yaparak büyük bir nezaket göstermiş olursunuz.''
''Peki öyleyse dostuna söyle de ayağa kalksın. İkiniz de giysilerinizi çıkarın.''
''Ne?'' Bir ok havada ıslık çalarak başlarının 1-2 metre üstünden geçti ve Loki irkildi.
''Çıkarın giysilerinizi. Hayırseverlik istiyorsanız önce bizi eğlendirin. İri yarı dostunu ayağa kaldır ve ikiniz de soyunun.''
''Buna inanamıyorum.'' dedi Jean doğrularak. ''Bak.'' diye seslendi Loki tüneyini sıyırmaya başlarken.
''Giysilerimizi Filika'nın içine bıraksak olur mu? Herhalde onları denize atmamızı istemiyorsundur değil mi?'' ''Hayır.'' dedi kadın. ''Sizi değilse bile onları ve Filika'yı alacağız. Pantolonlar fora beyler, haydi bakalım.''
Saniyeler sonra Loki ile Jean sallantılı Filikalarında dengesizce ve çırılçıplak ayakta duruyorlar. Artan ikindi esintisini sırtlarında açıkça hissedebiliyorlardı.
''Beyler.'' diye bağırdı kadın. ''Bu da ne? Ben bir çift kılıç görmeyi beklerken siz bana bıçak çekiyorsunuz.''
Arkasındaki tayfalar kahkahalara boğuldular. Madrabaz bekçi aşkına diye düşündü Loki, iskele küpeştesi boyunca daha fazla adamın dizilmiş olduğunu fark ederek. Orada durarak parmağıyla onları gösteren ve uluyarak gülen denizcilerin sayısı kızıl ulağın tüm mürettebatından daha fazlaydı.
''Sorun ne çocuklar? Kurtarılma düşüncesi yeterince heyecan verici gelmedi mi size? Sizin kuşları kaldırmak için daha ne lazım?''
Loki bu sözlere çocukken öğrendiği ve Terrin dünyasındaki herhangi bir şehir devletinde kavga çıkarması garanti olan çift elli bir hareketle karşılık verdi. Korsan güruhu pek çok yaratıcı çeşitlemeyle hareketini ona iade etti.
''Peki o zaman.'' diye seslendi kadın. ''Tek ayağınızın üstünde durun. İkiniz de ayaklar havaya.''
''Ne?'' Loki ellerini beline dayadı.
''Hangi ayak?'' ''Arkadaşın gibi ikisinden birini seç işte.'' cevabını verdi kadın.
Loki sol ayağını kürek çekme oturağının hemen üstüne kadar kaldırdı ve dengesini kaybetmemek için kollarını iki yana açtı ki bu her saniye giderek daha da zorlaşıyordu. Yanında duran Jean da aynı şeyi yapmıştı ve Loki hangi mesafeden bakılırsa bakılsın bir çift budala gibi göründüklerinden kesinlikle emindi.
''Daha yükseğe.'' dedi kadın. ''Bu çok acıklı, daha iyisini yapabilirsiniz.''
Loki kadını meydan okurcasına süzerek dizini 15 santim daha kaldırdı. Bitkinliğinin ve teknenin dengesizliğinin neden olduğu sarsıntıları sağ bacağında hissedebiliyordu. İki kafadarın utançlarına, utanç katmalarına sadece birkaç saniye kalmıştı.
''Aferin.'' diye bağırdı kadın. ''Şunları dans ettirin bakalım.''
Loki kirişlerin tınlamasını duymadan hemen önce okların koyu birer leke gibi görüş alanından hızla geçtiğini gördü. Oklar Filika'nın ortasına isabet ederken kendini sağına attı ve eti kemiği hedeflemediklerini yarım saniye geç anladı. Deniz genç adamı derhal yuttu. Suya hazırlıksız ve baş aşağı çarpan Loki tekrar yüzeye çıktığında derin bir nefes aldı ve burnuna kaçan tuzlu suyun yarattığı o nahoş his sebebiyle tekrar tekrar tükürmek zorunda kaldı. Jean'ın da Filika'nın diğer tarafından yüzeye çıktığını ve kendisi gibi su tükürmekte olduğunu görmekten ziyade işitti. Korsanlar artık karınlarını tutarak ve kendilerini yerden yere atarak gülüyorlardı. Kısa boylu kadın bir şeyi tekmeledi ve küpeştedeki bir giriş lombarından dışarı düğümlü bir halat düştü.
''Buraya kadar yüzün!'' diye bağırdı kadın. ''Filika'yı da çekerek getirin!''
Loki ile Jean Filika'nın kenarlarına tutunarak ve sarsakça kulaç atarak küçük tekneyi yanlarında sürüklemeyi becerdiler. Sonunda geminin gölgesine girdiler. Düğümlü halatın bir ucu orada yüzüyordu. Jean halatı her an geri çekeceklerinden korkuyormuşçasına dostunu ona doğru sertçe itti. Islak, çıplak ve asabi durumdaki Loki gövdenin siyaha boyanmış pürüzlü yüzeyine dayanarak kendini yukarı çekti. Küpeşte'ye vardığında kaba eller onu kavrayıp gemiye aldı. Genç adam kendini bir çift yıpranmış deri çizmeye bakarken buldu ve doğrulup oturdu. ''Umarım yeterince eğlenmişsindir.'' dedi. ''Çünkü şimdi ben...'' Çizmelerden biri Loki'nin göğsüne basarak onu tekrar güverteye yatırdı. Yüzünü ekşiten genç adam kalkmaktan vazgeçti ve bunun yerine çizmenin sahibini inceledi. Kadın yalnızca kısa boylu değildi, düpedüz minyondu. Hem de kelimenin tam anlamıyla ayağının altına aldığı birinin bakış açısından biri. Gök mavisi aşınmış tüneyinin üstüne modadan çok kıl payı ıskalarla bir ilgisi olan kesiklerle bezeli siyah bir deri yelek geçirmişti. Üst üste yığılmış buklelerden oluşan koyu renkli saçları ensesinde sıkıca bağlanmıştı ve belindeki kemer küçük çaplı bir dövüş bıçağı ve meç silahlığını andırmaktaydı. Omuzlarındaki ve kollarındaki bariz kaslar Loki'de öfkesini söndüren bir kuvvet izlenimi bıraktı.
''Çünkü şimdi sen ne?''
''Çünkü şimdi güverteye uzanacağım.'' dedi genç adam ''ve bu güzel ikindi güneşinin tadını çıkaracağım.'' Kadın bir kahkaha attı. Hemen sonra Jean da bordadan gemiye alınıp dostunun yanına atıldı. İri yarı adamın siyah saçları kafasına yapışmıştı ve sakalındaki kıllardan sular damlamaktaydı.
''Vay be!'' dedi kadın. ''Bir tosuncuk, bir de ufaklık. Tosuncuk başının çaresine biraz bakabilirmiş gibi gözüküyor. Sen Efendi Valora olmalısın.''
''Siz öyle diyorsanız herhalde öyleyimdir madam.''
''Madam mı?'' ''Madam bir kıyı sözcüğü, buralarda senin gibiler bana teğmen.'' der.
''O halde bu geminin kaptanı sen değilsin.'' Kadın çizmesini Loki'nin göğsünden çekerek onun doğrulup oturmasına izin verdi.
''Değilim tabii.''
''Ezri ikinci kaptanımdır.'' dedi bir ses Loki'nin arkasından. Genç adam konuşan kişiyi görebilmek için yavaşça ve dikkatli o tarafa döndü. Bu kadın Ezri adındaki korsandan bile daha uzun boylu ve de geniş omuzluydu. Gemisinin gövdesinden sadece birkaç ton daha açık siyahi bir tene sahipti. Çarpıcı bir görüntüsü olmasına rağmen genç değildi. Gözlerinin ve ağzının etrafında kırkına yaklaştığını belli eden çizgiler vardı. O gözler soğuk, o ağız sertti. Ezri'nin güverteye su damlatan, çıplak esirler hakkındaki haylazca yaklaşımını paylaşmadığı açıkça belliydi. Kırmızı ve gümüşü kurdelelerle bağlanmış gece karası örgüleri bir yeni halinde dört köşeli şapkasının altından sarkıyordu. Hava sıcak olmasına rağmen deniz şartlarının etkisiyle lekelenmiş ve iç kısımları parlak altın ipeğiyle astarlanmış kahverengi bir frak ceket giyiyordu. En çarpıcı olanı ise ceketinin altında önü açık bir atacan mozaikli yelek bulunmasıydı. Bu tür bir zırha kraliyet ailelerinin dışındaki kimselerin sahip olduğu nadiren görülürdü. İnsanlar atacamı eritecek bir sanattan yoksun olduklarından her cam parçasını metal bir dantel örgüyle birbirine bağlanması gerekirdi. Yelek gün ışığını yansıtırken bir vitraylı camdan daha çapraşık gözüküyor ve gümüşle çevrelenmiş tırnak ebadında binlerce küçük parça haşmetle ışıldıyordu.
''Orrin Ravel'' dedi kadın. ''Adını hiç duymadım.''
''Zaten duymamalıydın da'' dedi Loki. ''İsmini öğrenme şerefine nail olabilir miyiz?''
''Del'' dedi kadın iki esire sırtını dönüp Ezri'ye bakarak. ''Filika'yı gemiye alın.'' ''Şu ikisinin kıyafetlerini gözden geçirin. İlginç ne varsa el koyun ve tekrar giyinmelerini sağlayın.''
''Nasıl istersen kaptan.'' Ezri arkasına dönüp etrafındaki denizcilere bir dizi talimat vermeye başladı. ''Size gelince'' dedi kaptan bakışlarını yeniden iki ıslak hırsıza çevirerek. ''Adım Zamira Drakasha. Gemimin adı da Zehirli Orkide.'' ''Giyindikten sonra biri sizi aşağıya indirip Sintina ambarına hapsedecek.''
41. ayrımın sonu. Sayfa 379.